أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bahsimiz vaat konusudur. Aynı zamanda bugün velayet bayramıdır. Vaat konusuna geçmeden önce velayet bayramını tebrik ediyorum. Allah tebrik ve teala cümlemizi İmam Ali Aleyhisselam'ın velayetini temessük eden ve temessükleri kabul gören İmam Ali Aleyhisselam'ın şialarından eylesin inşallah. Maat konusuna geçmeden önce bir nokta burada arz edeyim ki bizim yani itikadımızı velayete dair gerekçelerinden, delillerinden birisi ki kendi aklımız, vicdanımız onu aynı zamanda kabul ediyor, hakemlik ediyor ve diyor bu doğrudur. O da şudur ki, bu şu cümledir ki meşhur Arap edebiyatının kurucularından olan, alimlerinden olan bir şahsın şu cümlesidir ki, diyor ki, sordular ki İmam Ali Aleyhisselam'ın imametine ve Allah tarafından hüccet olduğuna delil nedir sence? Bir cümle demişti. Cümlesi şudur ki, herkesin ona muhtaç olması kendi döneminde ve onun herkesten müstağni olması şunun delilidir ki o herkesin imamıdır. Gerçekten de şu nokta önemlidir. Yani bizler Allah'a gitmek, Allah'a ulaşmak, Allah'a güzel kul olmak isteyen, dertlerine çare arayan herkes bir imam peşine, bir imam arar gibi. Gerçek bir imam ki elinden tutsun onu, bu yolda onu Allah'a götüren yolda rehberlik etsin. Bu arayışta, herkes bu arayışta ararken Ehl-i Beyt imamları Resulullah'tan sonra böyle bir imam arayışı içerisinde değiller. Belki onlar kendilerini biz sizin imamlarınız diye takdim ederler. Yani istisnasız bütün insanların alim ve cahil bir imam arayışı ihtiyacı hissederken onlarda bir imam arayışı ihtiyacının olmayışı, belki onlar sizin bu ihtiyacınızı karşılayan kimseler bizleriz diye ortaya çıkışları en açık delillerdendir ki onların Allah tarafından insanlara imam ve önder tayin edilmiştir. Edildiklerinin açık delillerinden birisidir. Bu noktayı arz ettikten sonra konumuza dönelim. Konumuz maat konusundadır. Maadın mahiyetini, hakikatini aramak istiyoruz, bilmek istiyoruz. Maat nasıldır, nedir? Bunun için dedi ki maat konusunu anlamak için ilk başta, çünkü maat özellikle has anlamda maat insanla ilgilidir. İnsanın maadı kastedilmektedir. İnsanın kıyameti kastedilmektedir. İnsanın kıyametteki yaşayacakları durumlar kastedilmektedir. Dolayısıyla maadın en önemli boyutu bu yön olduğundan dolayı bu özellikle bu boyutu anlamak için biz ilk başta insanın kendi hakikatini bilmemiz gerekir diye bir başlık açmış olduk. Ve insan nedir sorusuna, insan nasıl bir varlıktır bunu irdeliyordu şimdiye kadar. Ve şöyle bir sonuca, yani şöyle bir netice vermek istiyor ki insanda, insan iki boyutlu bir varlıktır. Bir boyutu maddi varlıktır ve fani olan boyutudur. Diğer boyutu ise bu maddi varlığının ötesinde olan bir boyuttur ki o hala madde, ya madde değildir veyahut da madde de olsa kalıcıdır. Ya da şöyle diyelim, insan iki boyutlu bir varlıktır. Bir boyutu fani olan bedeninden ibarettir. Bu bedeni dünyada kalıcıdır. dünyada taş toprak olur, dünyadaki bu yere katılan bir varlıktır. Bir de insanın yerde hazmedilmeyen ve fani olmayan, kalıcı olan boyutu var. İşte o boyutu kıyamette insan o boyutuyla haşredilecektir diye böyle bir sonuca varmak istiyor ve bunun için insanın bedeniyle insanın hakikatini ben diye ifade ettiği hakikatinin farklı şeyler, iki ayrı şey olduğunu ortaya koymaya çalışıyordu ve buna delil zikrediyordu. Birinci delil, geçen bahsimizde de işaret etmiştik ki o da asıl bu delili ortaya koyan İbn-i Sina'dır demiştik. İbn-i Sina havada, asılı havada bütün aza ve cevabarihi birbirinden açık olarak ansızın asılı bir şekilde, yani tam normal bir havada asılı bir şekilde ansızın meydana gelen bir insanı, şuurunu, idrakini irdelemişti. Ki diye bu halde ansızın meydana gelen bir insanda diyor ki o insan bedenini fark etmeyebilir. Çünkü bedenini ne görmektedir, gözü kapalıdır, ne de ki hisleri bedenini fark etmektedir. Çünkü havada tam hiçbir etki yaratacak durumda değildir. Ama aynı zamanda benliğini idrak etmektedir. Yani bedeni idrak etmeksizin kendi benliğini ve varlığına dair şuur bunu gösteriyordu. Demek ki o benliği ve kendi varlığına dair o şuuru ki hissediyor, o şuuru idrak ettiği, o anda varlığını fark ettiği şey bedeninden başka bir şeydi. Çünkü bedenini fark etmiyor halde ve ama kendi varlığını, yani bir varlık var olduğunu hissediyor ve diyor, demişti ki o varlığını hissetmesi de bu duyularını kullanarak değil, çünkü hiç duyularının kendisinden bile farkında değil, duyularının görmesinin farkında değil, dokunmasının farkında değil, kokulamasının farkında değil ve tatmasının farkında değil. Bunları henüz idrak etmiyor. Ne bedenini, ne bedenindeki duyuların kendisini fark etmeksizin bir kendi varlığının şuurunda olmak bunu gösteriyordu ki o şuurunda olduğu varlığı, ki ona ben diye hitap edebilir, o benliği bedeninin ötesinde, bedeninden başka bir şeydir. Ki dolayısıyla insanda bir beden var, bir de beden ötesi varlığını hislerle algılamadığı, belki bizatihi bulduğu, varlığını bulduğu ve şahit olduğu varlığına ve şuurunda olduğu, unutamadığı, asla farkı, yani onun her halükarda onun bilincinde olduğu o benliği, ki o bedenden başka bir şey olduğunu ortaya koyuyor. Bu halde insanda bir beden var, bir de benliği var ki o bedenden başkadır diye sonuç almıştı. Bunu geçenki bahsimizde arz etmiştik. Bugün ise yine aynı konuya bize ispat edecek bir delil sayılabilecek başka bir nokta diyor. O da ki şu ki, diyor ki bakınız, o benlik, biz ben diye onu hitap ediyoruz ve şuurundayız onu. Onu da bizatihi kendisinin şuurundayız. O beden ve beden organlarından farklı bir şey olduğunun bir diğer nişanesi de şudur ki biz bedenimizi ve bedenimizin aza ve cevari ve organlarını o benliğe nispet ediyoruz. Benim bedenim, benim elim, benim ayağım, benim kafam. Mesela diyelim ki ister insanın bedeninin diş boyutunun bütünü olsun ve diş azalar olsun, ister iç azalar, eğer fark etsek benim kalbim, benim ciğerim mesela gibi, az edeyim ki benim midem, bunları da fark ettiğinde bütün bu aza ve cevarihi, bedenin kendisini ve bedeni teşkil eden iç ve dış organlar ve parçaları o benliğe nispet ediyor diyor. Bunlar benimdir. O halde o benlik bunlardan başka bir şeydir ki, o ben dediği şey bu bedenden ve bedenin parçalarından başka bir şeydir ki bunu ona nispet ediyoruz diyoruz. Bu ona aittir, onun malıdır, ona ait bir şeydir diye. Dolayısıyla nispet edilenle nispet verilen şey mutlaka farklı şeyler olmalıdır ki yoksa anlamı yoktur. Hem diyelim sen eğer insanın benliği sırf bedenimden ibaret ise benim bedenim demesine anlamı yoktu yani o zaman diyecekti ben benim deyin ki benim bedenim. Benim bedenim dediğinde anlaşılıyor ki beden ve ben farklı şeyleriz ki beden o bene aittir. Bu da ikinci bir nişane ve delil ki beden o insanın ikinci boyutundan o ben dediği şeyden farklı olduğunun bir ayrı nişanesi. Üçüncü nişanesi de şudur ki diyor ki bakınız biz o ben dediğimiz şeyi hiçbir zaman ne iç hislerimizde ve ne dış hislerimizde algılamıyoruz. Yani o benliği, o ki ben diyorum dediğim şeyi mesela bedenimizi biz, bedenimizin kendisini ve parçalarını bize verilen dış hisle yani bu beş duyuyla algılıyoruz. Elimizi görüyoruz veya lems ediyoruz, ayağımızı keza öyle, başımızı keza öyle, bedenimizin tamamını yine öyle. İç azalarımız da öyledir yani teşrih edilirse mesela bir ama açılırsa insanın içerisinde mesela karnı açılırsa içerideki organlarını yine aynı şekilde ya görür ya lems edebilir şekilde onların varlığını hisleriyle yani bu beş duyuyla hissediyor. Az edeyim ki bu bedenin kendisini ve iç ve dış parçalarını algılama, farkına varma aracı bu insanın beş duyusudur. Oysa ki o ben dediği şeyi hiçbir zaman bu duyuları yani bu beş duyunun hiçbirisi de algılayamıyoruz. O benliği ne gözle görüyoruz, ne dokunuyoruz, ne kokluyoruz, ne tadıyoruz. Mesela bu beş hislerin hiçbirisi orada onun varlığını idrak etmiyor. Hatta aklımız ki o beş iç duyularımız, aklımız, hayalimiz, az edeyim ki kubbe-i vehmiyemiz, hisse müşterek ve diğer müfekkiremiz, mesela mütefekkire hissimiz, bu içerimizdeki o beş duyular da yine bunlar, burada işte bunları fark eden, bilen unsurlar değil. O ben dediğimiz şey ne insanın içerisinde yani batin boyutunda olan algılama araçlarıyla algılanıyor. Onlar bunları mesela onu idrak ediyor. Ve ne de ki beş zahiri duyumuz onu algılıyor. Belki onun farkına bizatihi bedenin o ben dediğim şeyin kendisi kendisinin farkındadır. Ben diye hitap ettiğimiz şey hem alimdir, bilendir hem bilinen. Kendisi her zaman kendisini kendi huzurunda, kendi gıyabında değil, kendi huzurunda kendisini buluyor. Buluyor ki benliği bir şeydir ki yani hazırdır kendisine. Bilenle bilinen aynı şeydir. Neyin ki bir bilen var ki o beni biliyor, bir de bilinen var ki o benden ibaret olsun. Hayır, o ben dediği şey idrak ediyor kendisini ki hem idrak edilendir hem de idrak edendir. Dolayısıyla o ben dediğimiz şey bizatihi ilmi huzuriyle yani bilenle bilen bir şeydir anın. Neyin ki orada bir bilenle bilinen şeyler farklı şey olsun. Bu beş duyuyla algıladığımızda veya ister zahiri olsun ister batın bilenle bilinen şeyler farklı şeyler oluyor. Algılama, ilim araya giriyor. Yani bilinen şeyden bir suret, bir bilgi dediğimiz bir fotoğraf veya da bir yansıma, bir iz o bilende oluşuyor. Ki o bilen o bilgi vasıtasıyla, o hisleriyle, beş duyusuyla, zahir ve batınla algıladığı şeyi biliyor. Ki beş duyu aracı oluyor, bilgi denilen bir şey üretiyor ve bilgi o bilenin huzuruna varıyor. Bilen o ilk başta bilgiyi görüyor ve bilgiyi aracı kılıyor ve o bilgi aracılığıyla o bildikleri şey, beş duyuyla ulaştığı şeyleri bilmeye çalışıyor. Arada bir bilgi vasıtası söz konusu oluyor. Oysa ki burada arada bilenle bilinen arasında bir bilgi vasıtası girmiyor. Belki bilenin kendisi hem bilgidir hem de bilendir aynı zamanda. Ki araya ayrıca bir bilgi aracı olarak girmiyor. Dolayısıyla bu da gösteriyor ki bu ben dediğimiz şey bu bedenimizin kendisi ve onların parçası, onun parçasının parçalarından farklı bir şeydir ki bunların biliniş şekli de farklılaşmaktadır. Biliniş şekillerinin farklılaşması bilinen şeylerin de farklı olduğunu göstermektedir. Şimdi burayı bir tatbik edelim buraya kadar. Sonra inşallah bakalım başka yeri ne vardı onlara geçelim. Şevahid-i berdu boğdu budeni insan diye başlık atmıştı. İnsanın iki boyutlu oluşunun dair şahitler, deliller, emareler. Birincisini geçen bahsimizde yapmıyor, okumuştu. İkincisi dur. Ma mi tevanim beden ya eza ve cevarih ra be zat-ı hiş izafe kunim. Biz şey mi bakalım? Sefeyi sisedu de. Evet. Ma mi tevanim biz edebiliriz. Ne? Beden ya e'za ve cevarih ra bedenimizi ve bedenimize dair e'za ve organlarını. E'za ve cevarih herkes aynı anlama geliyor. Cari e'za hem yine uzuvları parçaları, cevarih de yine uzuvları parçaları. Bedenimizi ve bedenimizin organlarını, uzuvlarını ve parçalarını bezzat-ı hiş izafe konim kendi zatımıza izafe edebiliriz, atfedebiliriz diyebiliriz ki benim bedenim, benim bedenimin mesela diyelim ki parçaları ya mesela benim elim, benim gözüm gibi. Mesela begoyim bedenimen, bedeni atfedelim bene, destimen, kalbimen, derin mevarit, vicdanı ademi der mi yabet? Bu gibi yerlerde insanın kendi vicdanı, kendi o bilgisi, bilgi kendi içerisinde şöyle algılıyor, buluyor ki muzaf, o izafe edilen ki nedir? Bedendir, destir, kalp. Gey ve benzerler. Geyrez muzafı ileyh. O atfedilen, nispet edilenler muzafı ileyhten başkadır menes. O menden başka bir şeydir. Ki bunu ona atfediyoruz diyoruz. Bu ona aittir. Demek ki ait olunanla ait olan farklı şeyler. Bu da ikincisi. İkinci nişane. Üçüncü nişane. Aslında bunları o beni fark eden etme onun bilinç, onun bilgi yöntemiyle onun bilinme şekliyle bedenin ve beden organlarının bilinme şekli, yöntemleri, yolları farklı şeylerdir. Bu da bunların farklı olduğunu gösterir. Agahi ma be bedeni hiş, bizim bedenimize dair bilgilerimiz ve azayı on ve bedenin azasına dair bilgilerimiz ezreh guzeri hissi hasil mi yerde bu duyular vasıtasıyla elde edilir. Ki dedik ki bu duyulardan maksat yani o beş zahiri duyu görmek, duymak, kokulamak, tatmak ve dokunmak gibi. Ama elmi ma be zat-ı hiş, ama kendi zatımıza olan, benliğimize olan bilgi ki kendimizin varlığının farkındayız. İdraki hissi niz. Bu görüyoruz ki bir hissi idrak değil. Hatta zirah tefekkür niz bedes nemiyayır. Hatta bu akılla mesela ne fakat zahiri hisle algılanmıyor. Belki batini hislerle de akıl, vehim, hayal gibi bilgi, batini olarak insana bilgi sağlayan araçlarla da bu fark edilmiyor. Belki aksine ilmi huzuriz. Bizim o benliğimize dair bilgi huzuri ilimdir. Huzuri ilim yani ne? Yani bilen ve bilgi aynı şeydir. Bilen hem bilgidir hem bilendir. Alimdir hem ilimdir. Ki buradan bilinenin bizatihi kendisi bilenin huzurundadır. Bir vücuttur. İki vücut değil, arada bir vasıta söz konusu. İlim gibi bir şey vasıta değil. Benaberin tefavut der nehve-i idrak. Buna göre bunların idrakindeki farklılık, yani bedenin idrakinde dedik ki his araya girir. Histen bir bilgi denilen bir şey üretilir. O insanın benliğine gönderilir. Benlik o bilgi vasıtasıyla o organı fark ediyor veya bedeni fark ediyor. Ama ben kendisine dair ilimde böyle bir vasıta ne hissi kullanır, ne başka bir vasıta kullanır ve bilgi denilen bir araç da söz konusu olmuyor ortada. Benaberin buna göre tefavut der nehve-i idraki, ma ez beden, bizim idrakimizin farklılığı beden ve zat-ı hud, bedenimiz ve kendi zatımıza dair bilgimizdeki o idrak edilme yöntemindeki farklılık, ber tegayir-i dum mudrek, o iki idrak edilen şeyin yani beden ve zat delalet mükunet. Bu gösteriyor ki bedenle zat ki bilinendirler, bunlar farklı şeylerdeki farklı yöntemlerle biliniyorlar. Beden his vasıtasıyla ve hissin ürettiği bilgi vasıtasıyla idrak edilirken, ben o zat, bizim zatımız bizatihi kendisi kendisinin farkındadır. Hiçbir vasıta araya girmiyor. Bir tasavvur veyahut da bir suret kendisinden olup da onu idrak etmiyor. Kendisini bizatihi idrak ediyor. Ba teveccüh bi şevahidi yad şude vücudu, burada ye var, bu'di değildi. Bu'di digeri. O ye digerin arkasına geliyor. Ba teveccüh bi şevahidi yad şude vücudu bu'di digeri der insan ki ba beden u mutevabit es mehli terdid ne hal bu'd. Bu şevahide, bu şahitlere dikkat edildiğinde ortaya çıkıyor ki başka bir boyut, ki insanın bedeninden farklı olan bir boyut insanda vardır. Onun varlığı artık şüphe götürmeyecek kadar ortaya çıkmaktadır. Ba teveccüh bi şevahidi yad şude, bu anılan şahitlere bakıldığında vücudu bu'du digeri, başka bir boyut der insan, insanda olduğu ki bu bedeni umutifabit es, ki bedeninden farklı bir şeydir o. Mehalli terdid ne hayat bu. Bunun varlığı artık şüphe götürecek bir durum değil. Şüphe götürülmez bir durumdur. Şüphe götürülmezdir. Benaberin insan mevcudi dubudi ya du sahatiyes. Buna göre insan iki boyutu olan bir varlıktı. İnsan bir şeydi ki iki boyuttan, iki boyutun bir araya gelmesinden oluşmuştur. Veyahut da iki sahanın, iki boyuttan, saha aynı şeylerdi. İki açının veya mesela diyelim iki boyutun, iki farklı şeyin bir araya gelmesi. İki sahati vücudi o, haman beden cismani ve maddiye, bu maddi us, onun varlığının bir sahası, onun o maddeden oluşan cismani bedenidir ki onun varlığının bir sahasını, bir boyutunu, bir yönünü oluşturmaktadır. Ve sahati diğer, diğer bir boyutu ise, diğer bir sahası ise hakikati ist, bir hakkattır ki umumen azon bir men ya hud tabirmiş ve ona, o şeye, onun mesela başkasına anlatmak istediğinizde ben diye ya kendim diye onu ifade ediyoruz. Ben kendim mesela. O ben veya kendim diye tabir ettiğimiz şey de onun ikinci boyutunu oluşturan bir hakikattir. Hani o hakikatin kendisi nedir? Sonra gelecek. Yani onun nasıl bir şeydi? Bedenine farklıdır ama peki nedir? Onun cevabı daha sonra gelecek. İn hakikat haman eski der mezamini dini ruh namı deşilmez. İşte bu hakikat bir şeydir ki ala nedir demiyor. Dini mezmunlarda, dini metinlerde ona ruh diye denilir. Ve nefektu lehu min ruhi veya mesela ruh. Ona ruh deniliyor. Elbette bu ve nefektu lehum min ruhideki ruh, bu şimdi bahsettiğimiz ruhtan farklıdır. Ki ins, bu ruh denilen şey ki insanın bedeninden başka bir şeydir. Bu aynı zamanda bunun dereceleri ve kademeleri var. Bir genel ruh var ki bedene canlılık verir, ona felsefede nefis denilir. Nefis denilen şey, nefsül insan. Ya da ruh da denilebilir, ruhul insan. Bu genel ruh. Bir de Allah Tebaraka Teala'nın bu demin işaret ettiğim ruhi, benim ruhum dediği ruh kelimesinden ifade edilen ruh. Bu da aynı ruhundandır. Yani hakikat itibariyle aynı şeydir. Ama mertebesi, derecesi yukarı olan bir şeydir. Yani bu ruhun dereceleri var. Alt seviyesi var ki bedeni canlandırır. Ve insanın ruhunu mesela diyelim ki beden oluşuyor. Sümme enşe'naha, sonra da onu bir başka ikinci bir inşayla bedene can geliyor, o can. Ona işte bedenin canı, ruhu, nefsi. Bu herkese verilir. Bu can bütün canlılarda var, hayvanlarda da var. Elbette yine insandan daha biraz farklı olarak hayvanların da canı var. Hatta bitkilerin de kendilerine göre, kendisi belirlerinde canı var. Bu can... Ha? Tamam tamam, yani o da bir az mertebe, candır yani. Bir can nedir? Can odur ki, yani farklı şeyleri şeydebilir, yani seçebiliyor. Bitki de mesela diyelim ki gıdasını alırken seçiyor. Mesela kendisine ait gıdaları alıyor ve organlarına, bedenine ulaştırıyor. Farklı, yani her şeyi, her bitki her şeyi tüketmiyor. Belki bazılarını alıyor, bazılarını almıyor. Hayvanlarda bu can hayvanlarda daha da belirgin hale geliyor ki mesela biz onda iradeyi de görebiliyoruz. Fakat fark etmeyi, ayırtmayı belki irade, kastetme, hareket etme gibi halleri de görebiliyoruz. İnsana gelince bu can daha da gelişiyor ve akletme boyutu da oluşuyor. Bunlar bu canın mertebeleridir. Ama bunların üstünde bir de Allah Teala'nın ve izâ nefektu lehu, ona üflediğimde kendi ruhumdan benim ruhum dediği derecesidir, benim ruhum. O benim ruhum dediği derecesi herkeste yoktur. Ona ruhul kudus denilir aynı zamanda. Ruhul kudus, kutsal ruh. O kutsal ruhu Allah Tebaraka Teala seçtiği kullara onu veriyor. Seçtiği kullar o ruh, kutsal ruh onlara gelince onların ufku çok genişliyor. Onların bilgi hazineleri çok çok ilerliyor ve yüceliyor ve derinleşiyor. Varlıkları çok kapsamlı bir varlık boyutunu alıyor. Böyle olunca bunlar insanlara şahit konumuna geliyorlar. Varlık alemine de vilayet sahibi oluyorlar. Böyle olunca meleklere de vilayet sahibi oluyorlar. Bu Ruhul Kudus gelince ki melekler onun Ruhul Kudus verilen var insana secde ediyorlar. فَقَعُوا لَهُ سَاجِد۪ينَ, ona secde ediyorlar, yani onun karşısında huzu ediyorlar ona. Şimdi de öyledir yani. Ne fakat Hazreti Adem Aleyhisselam'a melekler secde etti, yani huzu eylediler. Şimdi de Ruhul Kudus olan makamda ki İmam Mehdi Aleyhisselam bunun şimdi sahibidir. Ona karşı melekler ve bütün varlık alemi huzu içerisindedir. Ruhul Kudus. Bu da evet.
Bu Ruhul Kudus dediğimiz, diğer nefisleri söyledik, canları söyledik. Onlar yok olmaya mahkumdur diyebilir miyiz? Yani Allah'ın ruhundan üflediği, kendi ruhundan üflediği ruh ebedidir diyebiliriz onun için. Diğerler için yok olacaklar.
Yok, onun için diyor ki diğerler de yok olmayacak. Yani ruh boyutu ki dediğimiz şey, bu asla yok olmayacak. Dolayısıyla haşırları var bu ruhu olanların. Hala Kur'an-ı Kerim'de dedi ki bir de genel haşır, de yerin haşırı var, göğün haşırı var, yıldızların haşırı var, güneşin haşırı var. Bunların da gösteriyor ki bunlarda da hatta bizim bize açılmayan bir başka boyutları var ki o boyutlarıyla haşır oluyorlar. Bunlar biraz daha geniş bahsettir. Hani ona geçmeyen bunlar. Biz şimdi ruhtan bahsediyoruz. Ruh dediğimiz şey en yakın kendimizden şimdi bahsettik ki kendimizde biz iki boyut buluyoruz. Bir bedenimiz ve bedenimizi oluşturan parçalar. Bir de ben ve kendim diye ifade ettiğim boyut ki ona ruh diyoruz. Burada ben geçtim ruh kelimesini, ruhul kutsa geçtim. Bu ruh denilen şey Allah'ın ruhi dediği ve eyyednahu bir ruhul kudus dediği ruhtan farklı bir şeydi. Bu bizim bütün insanlarda ayrıt edilmek için mümin, kafir, herkeste bu ruh denilen şey var. Ama ruhul kudus ki Allah Teala onu diyor ki benim ruhumdur dediği şey o farklı bir şeydi. O sadece Allah'ın seçtiği kullarda oluyor. Diğerlerinde mahrumdur. Nitekim mesela bizim ruhumuzdan mesela şimdi hayvanlar mahrumdur. Hayvanların ruhundan bitkiler mahrumdur. Ki aslen hiç farkında değil mesela şimdi hayvanlar bizim ruhumuzun farkında değiller. Biz ne hissediyoruz, ne yaşıyoruz, neleri algılıyoruz. Onlar kendilerini o alt seviyede kalıyorlar. Bitkiler de ne bizim ne de hayvanların mesela ne olduğunu bilmiyor. Kendilerine şahit oldukları kadar bir bilgiye sahiptirler. Peygamberlerle, Allah'ın yani seçtiği kullarla bizlerin nispeti de aynıdır ki biz onların ruh alemlerinde neler yaşanıyor, nedir o boyut, nasıl bir şeydir? Aslında o alan kapanıktır bize yani hiç o alana çıkamıyoruz yani. O alanda bir ulaşma imkanımız da söz konusu olmuyor. Meğer ki mesela diyen bir insan Allah Tebarek ve Teala onu yine seçe bir insan bizim içimizden o kadar temiz ola, o kadar pak ola, o kadar Allah'a güzel bir kul ola ki Allah onu da seçe ve onu da o seçildiği oranda bu ruhtan taddıra. Es-Selman'ı minna ehlel beyt ola, bizdendir Selman ola. O da bizim bildiklerimize yani bizim gibi bizim ruhundan onda da var yana. Elbette bunun yine kademeleri var.
Hocam bu ruhun bunu sadece ilimden ibaret mi? Yani sadece ilim mi?
İlimdir, güçtür, her şey var. Ruh ne yapar? Ruhta hem bilgi var hem güç var. Mesela şimdi bizim nefsimizin neyi var? Ruhumuzun hem bilgisi var, şuuru var bir de gücü var. Ne var? Gücü bedeni yönetiyor, bedeni idare ediyor, hareket ettiriyor, götürüyor, getiriyor. Tasarruf kabiliyeti var. Ruhul Kudüs de öyledir. Yani Ruhul Kudüs'ün hem bilgisi var hem de gücü var. Yani tasarruf ediyor.
İsmi Azam'ın verilmesi gibi.
İsmi Azam ben. Yani İsmi Azam mesela diyelim ki o Ruhul Kudüs'ün mertebelerinden birisidir. Ruhul Kudüs'ün de kendisinin yine mertebeleri var. Tilke Rusul Fadlarına bağlı ama.
Hocam özür dilerim. Ayet-i Kerime'de Allah'ın ruhundan üflediğin dediği Adem'e mi direkt ayetinden hatırlamıyorum? İnsana mı üfledik yoksa Adem'e mi?
Adem'e tabii. Çünkü Adem Allah'ın seçtiği kuldur diye ona üflüyor yani. Bizlere o ruh üflenmiş değil. Bir de Adem'in zürriyetinden seçilenlere üfleniyor yani. O seçilen ruh. Bizlere o genel ruh yani bizi canlandıran ruh verilir. O Allah Teala onu kendisine atfetmiyor. Benim ruhum demiyor. Niçin demiyor? Çünkü bizdeki ruh kirlidir, lekelidir, o kutsaldır, bu kaddes ruhtur diye onun o güceliğinden dolayı kendisine atfediyor. O ruh da, ruhun kendisi de seçilmiş ruhtur.
Hocam, mesela benim aklımda yani soru oluyordu. Eğer Allah-u Teala ruhundan düşmemişse nasıl olur? Ben kötülük yapabiliyorum.
Yani evet, tabii tabii. Bizlere o ruhdan...
Daha yeni duydum belki de.
Nasıl?
Bunu daha yeni duydum ben bilmiyorum arkadaşlar.
Evet. Evet, yani inşallah üzerine tefekkür edin, öyledir. Yani Allah Teala'nın seçtiği ruha benim ruhum diyor. Yani seçmediği ruha değil, o da Ruhul Kudüs'tür. Bunun benim ruhum dediği, bakıyoruz ki Kur'an'ın diğer ayetlerinde onun Ruhul Kudüs olarak tanıyor. Bizim hadislere bakın, hadislerde de aynı. Mesela imamlarımız buyururlar ki, diğer insanlarda 4 ruh var ama peygamberlerde 5 ruh var. İmamlarda 5 ruh var. Bizlerde ruhumuzun 4 mertebesi var, 4 boyutu. Bunların mesela bir kısmında bitkilerle ortağız. Bir kısmında hayvanlarla ortağız. 4. boyutunda hayvanlardan ayrılıyoruz. Yani hayvan insanlarda 4. boyutta insan da var. Hayvanda 3 tane var. Bitkide 2 tane var. Ama peygamberlerde bunun bu 4 tanesinin üstünde bir de 5. ruhu var. O da Ruhul Kudüs.
Hocam canım.
Evet, buyurun efendim.
peygamber göz seçmesi, seçim insan göz seçmesi biraz cebre yakın bir şey olmuyor. Onlar yaratılıştan temiz zaten. Diğer insanlar da bundan yoksun oldukları için.
Şimdi Allah Tebarek ve Teala cebir değil. Bunu mesela diyelim ki farklı. Mesela diyelim ki Allah'ın bir takım nimetleri iptidadır. İptida. İptida nimetidir. Yani nimetleri hiçbir hak etme, ilzam yani olmaksızın Allah'ın lütfüdür, ihsanıdır. Şimdi Allah Tebarek ve Teala bu kullarına bu ruhu niçin verdi, ne hikmet gereği, niye başkalarına vermedi? O ayrı bir bahsıdır. Yani bunu az edeyim ki bu cebir bu anlamda demeyelim buna cebir. Belki diyelim ki Allah'ın onlara olan özel inayetidir. Ama bu inayetin gerekçesi altındaki gerekçe nedir? Az edeyim ki bu farklı bir şey. Mesela bizim, şimdi insan olarak dünyaya gelişimizde bizim bir istihkakımız var mı? Hiç istihkakımız yoktur. Ki biz insan olarak Allah Teala hiç bizim sormaksızın bize bir hak etmeksizin bizi insan olarak dünyaya getirdi. Şimdi burada diğer canlıları da hayvan olarak meydana getirdi. Burada Allah'a sorgulamak mümkün mü? Diyelim ki yani niye? Bu niyenin yeri yoktur. Çünkü o nizam-ı ehsen, düzen, Allah'ın kurduğu o düzen bunu gerektiriyor ki o yapıda olan, o mahiyette olan varlıkların ruhu böyle olması gerekiyor. Bu yapıda olan varlıkların ruhu böyle olması gerekiyor. Ve insanların içerisinde de o Allah'ın seçtiği diye önderler, rehberler olacakların ruhları böyle olması gerekiyor. Bu nizam-ı ehsen. Burada Allah Teala muhsin olduğundan dolayı muhsin sorgulanmaz. İyilik yapan sorgulanmaz. Az edeyim sonra verdiği nimetten sorumlu tutar. Peygamberlere ruhul kudüsü verir. Onlara ruhul kudüsün şeyiyle sorumlu tutar onun gereğiyle. Onlar ruhul kudüsün hakkını eda etmekle mükelleftirler. Bize de insan ruhu vermiş. Bize de insan, biz de insan ruhundan bu hakkını eda etmekle mükellefiz. Hayvanlara da hayvan ruhu vermiş. Onlara da kendi verdiği ruh. Allah verdiği nimetten sorumlu tutar. Vermediğine sorumlu değil. Dolayısıyla peygamberlere bir yücelik vermişse sorumluluğunu da yüce kılmıştır, ağır kılmıştır. Ve bize az vermişse bu ruhtan bize de sorumluluğu azaltmıştır. Herkese verdiğini kadar yükler Allah-u Teala'yı görevi olur.
Ben ikrarda öne geçtiğiniz sözü o zaman Allah'ın sevmesine aitse evet. Gelebilir olarak öyle değil mi zaten?
Tabii yani mesela diyelim ki onlar zaten o yaratılışlarında o ilk oluşları sebebiyle ikrarda da hemen gereğini yapıyor. Gereği ikrarında da öne geçiyor.
Yani sen aksine olmasının mümkün değildir. O zaman nasıl bir öncelik elde edilir?
Yani şimdi onlara Allah Teala fazlasını verdi ve fazlasını imtihan oldu. Onlar o fazlasından dolayı imtihanı hak etti. Yani o imtihandan çıkacaklarını. Şimdi bakın diyor ki çünkü bildi ki siz imtihandan çıkacak bir varlıklarsınız. Sizi seçti ve size farklı bir muamele yaptı. Ama bize bizim mahiyetimiz, yapımız gereği biz böyle bir yükü kaldıracağımızı bildiğinden dolayı, kaldıramayacağımızı bildiğinden dolayı bize de o ruhtan vermedi ilk başta. Bize kaldıracağımız boyutuyla verdi. Bizim sorumluluğumuz da kendimize göre oldu. Dolayısıyla onlara yücelik verdi. Onlar yüceliğin gereğini yerine koydular. Eğer yüceliğin gereğini yerine koymasaydı o zaman onlar düşerlerdi, sakit olurlardı. Bize onların yüceliğini vermedi. Bizi de onların yüceliğindeki sorumluluklara sorumlu kılmadı. Sadece bize dedi ki sizin sorumluluğunuz işte bunlar yücedirler, bunlar nurdurlar. Bu nurlara karşı inat etmeyin. Çünkü size verdiğim nimetler bunu inat etmemeyi gerektirecek boyuttadır. Bakınız mesela diyelim ki Resulullah'ın yaratılışıyla, imamların yaratılışıyla ilgili hadislerde diyor ki Resulullah Allah Teala bizi yarattı nurlar olarak ve bizlerin nurundan dolayı melekler yani bizim karşımızda tevazu etmeye, bizi büyük görmeye başlayınca biz mesela tesbih ettik. Sübhanallah dedik ki ey melekler ki biz siz bu kadar bizi yüce görüyorsunuz. Bizi yaratanla karıştırmayasın. Biz yaratan değiliz, yaratılanız. Bu yüceliğimiz sizi aldatmasın ki yaratılanlıktan bizi çıkarmasın. Biz tesbih dedik. Sonra onlara tekbir dedik, la ilahe illallah dedik. Bunları bu şekilde eğittik melekleri. Niye melekler bu kadar mesela diyelim ki bu ruhlara karşı azam bunlara karşı bu şeyden hallerle geçiniyor, yaşıyorlar? Çünkü melekler bunları idrak ederken çok yüce bir varlık olarak idrak ediyor. Farkına varıyor ki bunlar yücedir. Sonra meleklere eğitiyorlar ki siz bizi bu yüce halde gördüğünüzde bilesiniz ki bizdeki yüceli kendimizden değil, bizi Allah yerine koymayasınız. Biz Allah'ın seçkin, üstün kıldığı mahluklarıyız. Ve bizden ilim alın, bizden bize karşı itaatkar olarak kendi size verilen nimetin hakkını yerine getirin diye meleklere hocalık yapıyorlar. Şimdi aynı şekilde bizlere de imamlara ve peygamberlere karşı onlarda mesela diyelim ki bugün bazı insanlar peygamberlerin ve imamların karşısında nedir? Onları Allah yerine koyarlar, koymaları var. Bu Allah yerine koyanlar nasıl oldu Allah yerine koydu onları? Çünkü onlardaki yüceliği idrak ettiler. Yani onlardaki o üstün boyutu görünce kendilerindeki ezikliği hissederek onları Allah yerine koydular. İsa Allah'tır dediler, ya Ali Allah'tır dediler veya mesela diğer. Oysa ki bunlar eğer dinleselerdi ki mesela diyelim ki biraz marifetleri çoğaltsalar diyeceklerdi ki bunlar Allah'ın seçtiği, üstün kıldığı yani donattığı güzelliklerini daha fazla verdiği kullardır. Bize az vermiştir. Bize düşen o çoğun karşısında istikbar etmemek ve onları haddinin ötesine çıkarmamaktır. Belki onları kendi yerinde kabul edip onlara itaat etmek demeleri gerekiyor.
Hocam, hani cevaba başlarken buyurdunuz ya, o insanlarda ruhun kudusu alabilecek kabiliyetleri vardı ve onlar müşahedeceğinden.
Evet.
O zaman benim ruh üflenmeden daha öncesine ait bir zati kabiliyetim, yani böyle bir boyutum da mı vardı yoksa...
Evet. Şimdi Allah Teala'nın ilminde bu kabiliyetler farklıdır. İnsan alemi bir alemdir, hayvan alemi bir alemdir, bitki alemi bir alemdir, taş, toprak alemi, maden alemi bir alemdir, melek alemi bir alemdir. İnsanların üstündeki o yüce insanların bulundukları boyutlar her birisi Allah'ın ilminde farklıdır. Allah Teala ilim şeyi sahibi olarak bunları farklı olarak görüyor. Farklı olarak gördüğünden dolayı farkı yaratıyor. Yani mesela insanı hayvan yapmıyor, hayvan insan yapmıyor. Belki hayvan hayvan olur, insan insan olur. Keza az edeyim ki peygamberler, imamlar da bunların dünyaya gelişi de öyle o şekilde farklı oluyor. Hala bunu metni okuyayım mesela inşallah. Bunlar biraz daha ileride yavaş yavaş üzerinde düşünerek yerine oturacak Allah'ın izniyle. İn hakka tamanas gider mezamını dini ruh namide şudas. Ve filosofan ve mütekelvan az an ve nefs insanı tabir mi kunan, insan nefsi diye tabir ediyorlar onu. Mader behsay ayında in duvaje yani ruh ve nefs ra bir yeki mana bir karmi verim diyor ki nefs ve ruh biz bu kitapta aynı anlamda. Yani ruh dediğimizde maksadımız nefstir. Nefs dediğimizde maksadımız yine ruhtur. Ve ba'un bihaman bu'du dovvum ve vücudu insan işare mikun ve insanın o ikinci boyutuna işaret ediyoruz. Ruhtan burada maksadımız başka bir şey değil yani o ruhul kudüs değil. Belki insanın nefsidir diye diyor ve bedenden farklı bir şey olduğunu bu kanıtlarla inşallah ortaya koymaya çalışıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem.